8. Nite, yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi. 185. Tablo 8.1 sözleşmeli personelin nicel görünümü. 2007-2011, bütçe türü ve idareler sayı oran, yüzde, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 57.593, YÖK ve üniversiteler 1.739, özel bütçeli diğer idareler 8.626, düzenleyici kurumlar 1.792, sosyal güvenlik kurumları 168, döner sermayeler ve kefalet sandıkları 2.690 sayılı KHK kapsamında yer alan diğer kamu idareleri 650 merkezi idare toplam 73.168.43,233 sayılı KHK kapsamında yer alan kitler 70.700 tablo 8.2 bütçe türü ve idarelere göre sözleşmeli personel sayı ve oranı 2011 yıl sonu itibarıyla devlet memurları kanununun 4 yumuşak G ve maddesine göre sözleşmeli personel istihdamı devlet memurları kanununun 4 yumuşak G ve maddesine göre sözleşmeli personel istihdamı, bu istihdam biçiminin ana statüsüdür. Diğer sözleşmeli personel türleri bu türden zaman içerisinde kopmuşlardır. Yasanın 1965 tarihli biçiminde, sözleşmeli personel, yurtta yapılamayan özel ihtisas gerektiren görevler için sınırlı, istisnai, geçici süreli bir istihdam biçimi olarak tanımlanmış ve uygulanmıştır. Yasanın ilk biçimi şöyledir. Sözleşmeli personel deyimi, yurtta yapılamayan özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç gösteren belirli istisnai görevlerde kurumların bu kanundaki esaslara uygun olarak görev kanunları ile alacakları yetkiye dayanılarak geçici süreli ve sözleşme ile çalıştırılan kişileri ifade eder. Ayrıca eklemek gerekir ki, bu dönemde kamu idarelerinin sözleşmeli personel istihdamı ancak yasanın verdiği açık yetkiye dayalı olarak mümkün olmaktadır. Ancak 1980 sonrasında postfordist birikim rejimi aşamasında sözleşmeli personel istihdam istisnai olmaktan çıkarak genişlemiştir. Hükmün günümüzdeki biçimine göre madde 4 yumuşak GB sözleşmeli personel, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde çalıştırılır. Ayrıca bu kişiler, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. Bu kişiler, bakanlar kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun tekliş ve devlet personel başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda çalıştırılırlar. Bu genel esas ve usuller dışında, genel kuralın istisnası olarak aşağıdaki durum ve görevlerde ilgili hükümlere bağlı olarak kamu idareleri, sözleşmeli personel istihdam edebilir. Yabancı uyruklular, tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendiren mütercimler, tercümanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenler dava adedinin azlığı nedeniyle kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlar, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabipler, özelleştirme programında yer alan kuruluşlar 5607, kamu bankaları 708, özel kanunu bulunan kuruluşlar 826, kamu iktisadi teşebbüsler toplam 77.841, 46,0 il özel idareleri 1629, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri 16.193, belediye iktisadi teşekkülleri 451, yerel yönetimler toplam 18.273, 18 genel toplam 169.282,86, kamu personel hukuku tablo 8.2 devamı adli tıp müessesesi uzmanları, devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyeleri, İstanbul Belediyesi konservatuvarı sanatçıları, devlet memurları kanununa tabi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personel. Devlet memurları kanunu ile 4 yumuşak GB sözleşmeli personel rejiminin esas ve usullerinin Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdama dair konular ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın tekliş üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenir. Bu doğrultuda, 1978 yılı bütçe yasası ile başlayan süreçte 02 yumuşak G, 06 yumuşak G 1978 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar kabul edilmiştir. Her yıl bütçe yasaları ile bu esasların uygulanmasına devam edilmesi yönünde hüküm konulmaktadır. Bu esaslar, devlet memurları kanununun 4 yumuşak GB maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin genel rejimini düzenlemektedir. 4 yumuşak GB sözleşmeli personelin işe alınma koşulları ve süreç sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde, 4 yumuşak GB sözleşmeli personelin ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, devlet memurları kanununun 48. maddesinin A fıkrasındaki bazı koşulları taşıması gereklidir. Buna göre, sözleşmeli personelin taşıması gereken genel koşullar şunlardır. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, mahkum olmamak, askerlikle ilişkisi bulunmamak, akıl hastalığı bulunmamak. Sözleşmeli personelin işe alınmasında, memurlarda aranan 3 genel koşul aranmamaktadır. Bunlar, Türk vatandaşı olmak, yaş ve öğrenim koşuludur. Ancak, yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye'de herhangi bir tıp fakültesinden mezun ya da denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık belgelerinin tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğine uygunluğunun onaylanmış bulunması zorunludur. Diğer yandan, özel yasalarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. 4 yumuşak GB sözleşmeli personelin sözleşme süreleri, devlet memurları kanunu ve sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde mali yıl ile sınırlıdır. Ayrıca, personel sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılmaz. 4 yumuşak GB sözleşmeli personelin işe alınmasında genel olarak merkezi sınav koşulu bulunmaktadır. Ancak merkezi sınavsız, uygulamalı sınavla girilen ve sınavsız girilen sözleşmeli personel pozisyonları da bulunmaktadır. Bu konudaki esas ve usuller, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile düzenlenmiştir. Merkezi sınav esasında, adayların, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM ile Devlet Personel Başkanlığı'nın DPB ortaklaşa yürüttüğü merkezi olarak yapılan kamu personeli seçme sınavının KPSS B grubuna girmeleri gereklidir. Bu çerçevede, idareler, genel kural olarak 3 yöntemle sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bunlar, 1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme. 8. Ünite, Yardımcılar, Sözleşmeli Personel, Geçici Personel ve İşçi 187. 2. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme. 3. Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen arşiv uzmanı, çözümleyici, insan hakları uzmanı, hukukçu, mütercim, mütercim tercüman, programcı, sistem çözümleyicisi, sistem programcısı, tapu arşiv uzmanı, tercüman, sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS B grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirmedir. Bu genel kural dışında, sınav koşulu olmadan sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek pozisyonlar şunlardır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yüksek öğretim kurumlarının gemi adamı pozisyonları ile araştırma geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu esaslara ekli bir sayılı cetvelde yer alan avukat, kısmi zamanlı, diş tabibi, eczacı, gemi adamı, helikopter makinisti, kaptan, pilot, tabip, uçak kontrol ve bakım makinisti, uçuş teknisyeni, uzman tabip, uzman tıp ve diş hekimliği unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları. Diğer yandan, esaslara ekli 2 sayılı cetvelde unvanları belirtilen dans uzmanı, deniz tıraş baş kılavuzu, deniz tıraş kılavuz yardımcısı, deniz tıraş kılavuzu, derici, dispeç, dokumacı öğretici, editör, foto dizgi operatörü, fotoğrafçı, fresk ressamı, hattat, heykeltıraş, ışıkçı, işaret dili tercümanı, kalemkar, kameraman, konservatör, kostüm kreatörü, kostümcü, kurşuncu, mizanpajcı, mücellit, müzikçi, nota ressamı, sedefkar, senarist, seramikçi, tasarımcı, tasihçi, taş işleyici, tonmeister, vitray ustası, yapımcı, yayın koordinatörü, yazma eser patoloji uzmanı, yazma eser uzmanı, yönetmen. Sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulur. Bu istisnalar dışında, adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde bu esaslar kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 114. maddesindeki usul ve esaslara göre sınava tabi tutularak istihdam edilir. Diğer yandan, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı bağında yürütülen önemli proje ve hizmetlerde istihdam edilecek en az B seviyesinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip uzman unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlarda, esaslara ekli 4 sayılı cetvelde belirlenmiş asgari niteliklere bağlı kalınmaksızın, yukarıda açıkladığımız 3 numaralı yöntem uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon, unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az 15 gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmi internet sitelerinde ilan ederler. Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon, İlgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek 3 üye 188 kamu personel hukuku mesleki uygulamalı sınava tabi tutularak alınacak sözleşmeli personel pozisyonları şunlardır. Dans uzmanı, deniz tıraş baş kılavuzu, deniz tıraş kılavuz yardımcısı, deniz tıraş kılavuzu, derici, dispatch, dokumacı öğretici, editör, foto dizgi operatörü, fotoğrafçı, fresk ressamı, hattat, heykeltıraş, ışıkçı, işaret dili tercümanı, kalemkar, kameraman, konservatör, kostüm kreatörü, kostümcü, kurşuncu, mizanpajcı, mücellit, müzikçi, nota ressamı, sedefkar, senarist, seramikçi, tasarımcı, tasihçi, taş işleyici, tonmeister, vitray ustası, yapımcı, yayın koordinatörü, yazma eser patoloji uzmanı, yazma eser uzmanı, yönetmen. Mak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Kurumca yapılacak sınavlar ile uygulama sınavlarında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin 3. dereceye kadar kan ve 2. dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar. 4. Yumuşak GB sözleşmeli personelin çalışma süreleri, izinleri, sendika hakkı, ücretleri ve diğer mali hakları sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile 4. Yumuşak GB sözleşmeli personelin çalışma saat ve süreleri, izin ve ücret konuları düzenlenmiştir. 4. Yumuşak GB sözleşmeli personelin çalışma saat ve süreleri, devlet memurları kanunu ve bakanlar kurulu tarafından memurlar için saptanan saat ve sürelere koşuştur. Ancak, tam gün çalışmayı gerektirmeyen durumlarda Maliye Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınmak kaydıyla yukarıdaki genel kural dışında düzenlemeler yapılabilir. Diğer yandan, 4 yumuşak GB sözleşmeli personel o gün içerisinde bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili yasalarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla, her 8 saati için bir gün hesabıyla izin verilir. Yurt dışındaki enformasyon merkezlerinde istihdam edilen editörler için bu genel kurallar uygulanmaz. 4 yumuşak GB sözleşmeli personelin ücretli yıllık izin, ücretli doğum izni, süt izni, mazeret izni ve ücretli sağlık izni hakkı vardır. Hizmet süresi, 1 yıldan 10 yıla kadar olan 4 yumuşak GB sözleşmeli personele 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli yıllık izin verilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde, sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. 4 yumuşak GB sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür. 4 yumuşak GB sözleşmeli personele, 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. 4 yumuşak GB sözleşmeli personele isteği üzerine, eşinin doğum yapması halinde 2 gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir. 4. Yumuşak GB sözleşmeli personeli resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için ücretli hastalık izni verilebilir. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 10. maddesinin sözleşmeli personelin ücretli sağlık izninin yıllık 30 günü geçemeyeceğine ilişkin hükmünün Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 04 yumuşak G 02 yumuşak G 2010 tarihli kararı ile yürütmesi durdurulmuştur. Diğer yandan, sözleşmeli personele hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür. 8. Ünite, yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi, 189.4 yumuşak GB sözleşmeli personelin ücretli yıllık izin, ücretli doğum izni, süt izni, mazeret izni ve ücretli sağlık izni hakkı vardır. 4. Yumuşak GB sözleşmeli personelin diğer sözleşmeli personel türleri gibi sendika hakkı bulunmaktadır. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, sözleşmeli personelin kamu personeli sendikası üyesi olmasına cevaz vermektedir. 4. Yumuşak GB sözleşmeli personelin ücretleri, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile düzenlenmiştir. Sözleşmeli personele ilişkin ödemeler her ay başında peşin yapılır. Ay sonundan önce ayrılmalarda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır. Sözleşme ile çalıştırılan personel, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. Ancak avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve devlet memurları kanununun ek geçici 12 ve 13. maddelerinde sayılan personel ile yurt dışındaki enformasyon merkezlerinde görevlendirilecek editörler için bu genel kural uygulanmaz. 4. Yumuşak GB sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin üst sınırı, devlet memurları kanununa göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Madde 4. Yumuşak GB ücrete ilişkin esas ve usuller ise sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile belirlenmiştir. Buna göre Bakanlar Kurulu, sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve aynı menfaatlerin yıllık brüt tutarının 12'de 1'inin toplamının üst sınırını belirler. Örnek olarak bu miktar, en son olarak 2011 yılında 2.884 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Sözleşmeli personelin ücreti, bu üst sınıra göre, personelin pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir. Üst ücret sınırı, görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Maliye Bakanlığı'nın görüşü üzerine Başbakan'ın ne onayı ile artırılabilir. Genel kural bu olmakla birlikte, esasları ve istisnalar belirlenmiştir. Bu istisnaları şöyle sıralayabiliriz. Yurt dışı teşkilatında çalıştırılan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestralarında, Devlet Opera ve Balesi'nde ve Devlet Konservatuvarlarında görevlendirilecek yabancı misal şu şef, solist ve sanatçılar hakkında genel kural uygulanmaz. Sözleşme ücretleri, helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonları ile uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yüksek öğretim kurumlarının gemi adamı pozisyonları ile araştırma geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için tavan ücretin 2 katını, pilot pozisyonlarında çalıştırılacaklar için ise 3 katını geçmemek kaydıyla belirlenebilir. Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz. Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği ödenecek Noel, Nevruziye ve Ramazan ikramiyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile devlet memurları kanununun değişik, 146. maddesinin 3. fıkrasına göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri bu kural dışındadır. Bir kısım 4 yumuşak GB sözleşmeli personele giyecek yardımı yapılır. İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan sözleşmeli personel için memurlara 190 kamu personel hukuku 4 yumuşak GB sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin üst sınırı, devlet memurları kanununa göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Madde 4 yumuşak GB ücrete ilişkin esas ve usuller ise sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile belirlenmiştir. Buna göre, Bakanlar Kurulu, sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve aynı menfaatlerin yıllık brüt tutarının 12'de 1'inin toplamının üst sınırını belirler. Örnek olarak bu miktar, en son olarak 2011 yılında 2884 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Yapılacak yiyecek yardımı yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır. Personele sözleşmelerle verilmesi öngörülen aynı menfaatler, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nca görevlendirilecek ikişer uzmandan oluşacak bir kurul tarafından değerlendirilir. Limiti aşan sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, fazla kısım ilgiliden geri alınır. Son olarak, esaslar ile belirlenmiş olan kurallara uyulmaması durumunda, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun uyarınca gerekli işlem yapılır. Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen sözleşmeli personelin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı harcı rah kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve birinci derece devlet memurlarına ödenen harcı rah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcı rah ödenemez. 4. Yumuşak GB sözleşmeli personelin yer değişikliği, unvan değişikliği ve yeniden hizmete alınması sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar. 4. Yumuşak GB sözleşmeli personelin kurum içi ve kurumlar arası yer değişikliği, unvan değişikliği ve yeniden hizmete alınmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemiştir. Öncelikle, sözleşmeli personel pozisyonları kurumsal olarak çakılı pozisyondur. Kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Ancak, kurum içi yer değişikliği belirli esaslara bağlıdır. Bu çerçevede, kurumun hizmet icapları dikkate alınarak aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde şilen en az bir yıl çalışmış olmaları koşuluyla yerine getirilebilir. Sözleşmeli personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi, vizeli olduğu birimde şilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir. Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi, mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır. Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir. 4. Yumuşak GB sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma kurallarına uyulması koşuluyla, unvan değişikliği mümkündür. 4. Yumuşak GB sözleşmeli personelin doğum ve askerlik sonrasında yeniden hizmete alınması belirli koşullara bağlıdır. Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alına 8. Ünite, yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi, 191. CAK sözleşmeli personelin, 1. Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamışa bulunması, 2. Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kuruma yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç 30 gün içinde ilgilileri istihdam ederler. Devlet Memurları Kanunu Madde 4 Yumuşak GB ve buna bağlı olarak sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde, sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraşı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Ancak bu genel kuralın istisnası bulunmaktadır. Sözleşmesini 1. Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan 2. Unvan değişikliği yapanlardan 3. İş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması. Birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık süreli çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak iş durumu ve sağlık sebebiyle kurum içi yer değişikliği yapılamayanlardan tek taraşı feshedenler bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. Sözleşmenin idare tarafından, sözleşme esaslarına aykırılığı nedeniyle feshi ve personel tarafından feshi durumlarında, personelin yeniden istihdam edilebilmesi için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur. Ayrıca, yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir. 4. Yumuşak GB Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Feshi ve İş Sonu Tazminatı 4. Yumuşak GB Sözleşmeli Personelin Sözleşmesi, idare ve ilgili personelin kendi isteği ile feshedilebilir. İdarenin sözleşmeyi feshi etme koşulları, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile düzenlenmiştir. Buna göre, sözleşmeli personelin sözleşmesi, aşağıdaki hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca tek taraşı olarak feshedilir. 1. İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması. 2. İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi. 3. Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz 3 gün veya toplam 10 gün süreyle görevine gelmemesi. 4. Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması. 5. Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması. 6. Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması. Sözleşmeli personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek kaydıyla her zaman sözleşmesini tek taraşı olarak feshedebilir. Personel aynı zamanda, unvan değişikliği ve eş ya da sağlık durumu nedeniyle kurum içi yer değişikliği yapamadığı durumlarda sözleşmesini tek taraşı olarak feshedebilir. Diğer yandan, sözleşme, personelin ölüm ya da sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu G192 kamu personel hukuku reyince sürekli tam iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması durumlarından kendiliğinden sona erer. 4. Yumuşak GB sözleşmeli personelin iş sonu tazminatı hakkı bulunmaktadır. İş sonu tazminatı, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 saatin altında bulunan personele ödenmez. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz. Bu tazminat, kurumun dahilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan. 1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması. 2. Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi. 3. İlgilinin 6. maddenin 2. fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi. 4. İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi. 5. İlgilinin ölümü, hallerinden birinin ortaya çıkmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona eren sözleşmeli personele ödenir. İş sonu tazminatı, sözleşmeli personele, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, devlet memurları kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzer kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik, ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında ödenir. Bir yıldan artan süreler için de tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır. İş sonu tazminatının ödenmesinde, daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Personelin ölümü halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir. kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personelden hizmetlerine gerek kalmaması veya yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi feshedilen veya yenilenmeyenler, yerel sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malullük ve ölüm nedeniyle ayrılanların iş sonu tazminatı konusunda yerel mevzuata uyulmasının zorunlu olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak koşulu ile sözleşmelere hüküm konulabilir. Ancak bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı aralıksız olarak çalışılan her tam yıl için son aylık sözleşme ücretinin %50'sine geçemez. Bir yıldan artan süreler için de tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde iş sonu tazminatı ödenmez. Kadro karşılığı sözleşmeli personel. Kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulaması 1980 sonrası başlamıştır. Bu statüde, personelin devlet memurları kanunu ve 190 sayılı genel kadro usulü hakkında kanun hükmünde kararname çerçevesinde ihdas edilmiş bir memur kadrosu 8. Ünite, yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi 193'ün ataması yapılması, ancak aynı zamanda mali haklara ilişkin idare ile bir sözleşme imzalaması durumu söz konusudur. Bu istihdam biçiminde, personel, aynı anda statü hukuku ve sözleşme ilişkisi ile çalıştırılmaktadır. Personelin her iki istihdam türü ile istihdamı hukuki açıdan tartışmalıdır. Kadro karşılığı sözleşmeli personel memurluğun güvencesine sahiptir. Ancak mali haklar açısından sözleşme ilişkisi ile çalıştırılmaktadır. Kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdamı, esas olarak 1980 sonrasında reel olarak erileyen memur maaşları karşısında, bazı kamu personelinin yüksek maaşlarla çalıştırılmasını amaçlayan bir uygulamadır. Uygulama Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda yaygınlaşmış, diğer yandan bazı düzenleyici kurumlarda var olmuştur. Bu istihdam biçimi, 03/G11/2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 666 sayılı kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararnameye kadar genişleyerek devam etmiştir. Bu tarihe kadar, kadro karşılığı sözleşmeli personel, 27 kamu kurumunda çalıştırılmış ve sayısı 11.595'e ulaşmıştır. 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile düzenleyici kurumlar dışında kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılması yalnızca bir kurum ve bu kurum dışında Başbakanlık Müsteşarı ile sınırlandırılmış. Diğer bütün kurumlardaki bu statüde istihdam ortadan kaldırılmıştır. Kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel rejimi. Kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin rejimi, 1990 tarihli ve 399 sayılı kamu iktisadi teşebbüsleri personel rejiminin düzenlenmesi ve 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun hükmünde kararname ile düzenlenmiştir. 399 sayılı kanun hükmünde kararname, aynı zamanda kamu iktisadi teşebbüslerinin genel personel rejimini hüküm altına almıştır. Ancak, bu kuruluşlarda çalışan memur statüsündeki personelin rejimi kararnamede düzenlenmeyen hükümler açısından devlet memurları kanununa tabidir. İşçiler ise bütünüyle iş kanununa bağlı olarak istihdam edilirler. 399 sayılı kanun hükmünde kararname esas olarak kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin rejimini düzenlemiştir. Kararname ile sözleşmeli personelin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleri ile diğer özlük hakları hüküm altına alınmıştır. Kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme programında yer alan kuruluşlar, kamu bankaları ve özel yasaları olan kuruluşlarda yer alan toplam 217.985 personelin 77.841'i %35,7 sözleşmeli personel statüsündedir. Kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personelin pozisyonları, işe alınması ve koşulları. Kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personele ait pozisyonları, unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Yeni kadro ve pozisyonların ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. Sözleşmeli personel, yönetim kurulu kararı ile işe alınır. Yönetim kurulları bu yetkilerini, sınırlarını göstermek suretiyle devredebilirler. Sözleşmeli personel ile akdedilecek sözleşmeler Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle tespit edilecek tip sözleşme çerçevesinde ve takvim yılı itibarıyla yıllık oda 194 kamu personel hukuk olarak düzenlenir. İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleriyle yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır. Sözleşmeli personelin sözleşme süresi içinde görev yeri veya unvanının değişmesi halinde sözleşme yeniden düzenlenir. Sözleşmeli personelin işe alınmada taşıması gereken genel ve özel koşullar kararname ile belirlenmiştir. Madde 7. Buna göre sözleşmeli personelin taşıması gereken genel koşullar, Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullardan farklı olarak Türk vatandaşı olmak ve askerlik koşulu yer almamakta ancak, Devlet Memurları Kanunu'nda artık yer almayan vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları hükmü bulunmaktadır. Sözleşmeli personelde aranılacak özel koşullar, teşebbüs ya da bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. Sözleşmeli personelin hizmete girmesi için gereken genel koşullar şunlardır. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iş as gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamak, en az ortaokul mezunu olmak. Ancak, ortaokul mezunları arasından personel temininin mümkün olamaması halinde ilkokul mezunlarının da istihdamı mümkündür. Sözleşmeli personelin işe girmesi için gereken sınav koşulu kararname ile düzenlenmiştir. Madde 8. Bu çerçevede, sözleşmeli personel, iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınır. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerde mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar ayrıca sınava tabi tutulmazlar. Sınav konuları, sınavın biçimi ve sınav komisyonunun oluşumu ile sınava ilişkin diğer konular teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personelin ödev, sorumluluk, hak ve yasakları 399 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin ödev, sorumluluk, hak ve yasakları düzenlenmiştir. Madde 10-19 399 sayılı kararname ile hüküm altına alınan sözleşmeli personelin ödev ve sorumlulukları şunlardır. Tarafsızlık, kaynakları verimli ve karlı kullanmak, gizli bilgileri açıklamamaktır. Sözleşmeli personel işini yaparken tarafsız olmak zorundadır. Sözleşmeli personel, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamaz. Hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamaz ve bu çeşit eylemlere katılamaz. Sözleşmeli 8. Ünite, yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi, 195, kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin ödev ve sorumlulukları şunlardır. Tarafsızlık, kaynakları verimli ve karlı kullanmak, gizli bilgileri açıklamamaktır. Personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıklara verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve karlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve basireti göstermekle sorumlu ve yükümlüdür. Sözleşmeli personel, görevini yaptığı sırada öğrendikleri gizli bilgileri, görevden ayrılmış olsa bile, yetkili amirin izni olmadan açıklayamaz. 399 sayılı kanun hükmünde kararname ile sözleşmeli personele, sosyal güvenlik, görevden çekilme ve sendika kurma ve üye olma hakkı tanınmıştır. Kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin genel yasakları şunlardır. Grev yasağı, başka iş ve hizmet yasağı, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, basına bilgi veya demeç verme yasağı, siyasi faaliyet yasağı, toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağıdır. Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli sözleşmeli personel ve diğer personel, görevleri ile ilgili olarak mensup oldukları teşebbüs ve bağlı ortaklığa verdikleri zarardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabidirler. Diğer yandan, teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'na göre memur sayılarak haklarında ilgili hükümlere göre işlem yapılır. Teşebbüs Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili bakanın iznine bağlı olup bu konuda 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümleri uygulanır. Ancak, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personel, bu kuruluşlardaki memurlar gibi ceza kovuşturması açısından, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna tabi değillerdir. Bu personel hakkında genel hükümler uygulanır. Diğer yandan 2002 tarihli 4743 sayılı mali sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun geçici 1. maddesinin 3. fıkrasına göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu üyeleri ceza ve idare hukuku bakımından memur sayılmazlar. Bu hüküm doğrultusunda, bu kişiler 4483 sayılı yasanın kapsamı dışındadırlar. Bu konuda Danıştay 2. Dairesi'nin kararı K-2002-587-E-2002-139 ünite sonunda yaşamın içinden bölümünde yer almaktadır. Kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları. Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları 399 sayılı kanun hükmünde kararname ile düzenlenmiştir. Madde 25-37. Bu doğrultuda, sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerinin tavanı, her yıl bütçe yasaları ile belirlenir. Kamu personeli için uygulanan maaş kat sayısının mali yılın ikinci yarısı için değiştirilmesi veya mali yıl içinde devlet memurları kanununun mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılması halinde sözleşmeli personel ücretlerinin tavanını değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sözleşmeli personelin sözleşme ücreti, aşağıda açıklayacağımız gibi, temel ücret, başarı ücreti ve kıdem ücretinin toplamından oluşur. Sözleşme ücreti, asgari ücretin altında olamaz. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personelin ücreti her ayın 15'inde, memurlar gibi peşin olarak ödenir. 196. Kamu personel hukuku. Kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin genel hakları şunlardır. Sosyal güvenlik, görevden çekilme ve sendika kurma ve üye olma hakkı. Kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin genel yasakları şunlardır. Grev yasağı, başka iş ve hizmet yasağı, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, basına bilgi veya demeç verme yasağı, siyasi faaliyet yasağı, toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağıdır. Sözleşmeli personelin sözleşme ücreti, temel ücret, başarı ücreti ve kıdem ücretinin toplamından oluşur. Sözleşmeli personelin sözleşme ücretinin birinci unsurunu oluşturan temel ücret, sözleşmeli personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilir. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, sözleşmeli personeline unvanları itibarıyla uygulayacakları azami temel ücret miktarlarına ilişkin teklişlerini her yıl 15 Kasım tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığı'na gönderirler. Bu teklişer Devlet Personel Başkanlığı'nca teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında ücret dengesi ve uygulama birliği sağlamaya yönelik önerilerle birlikte Yüksek Planlama Kurulu'nun onayına sunulur. Sözleşme ücretinin ikinci unsurunu başarı ücreti oluşturur. Amirlerin sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesini takdiri sonucunda, sicil ve başarıları A düzeyinde olanlara temel ücretlerinin %8'i, B düzeyinde olanlara %4'ü, C düzeyinde olanlara %2'si oranında hesaplanacak miktarda başarı ücreti ödenir. Sicil ve başarı değerlemesi D düzeyinde olan sözleşmeli personele ise başarı ücreti ödenmez. Sözleşme ücretinin üçüncü unsurunu kıdem ücreti oluşturur. Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin %2'si, 11-15 yıl arasında olanlara %3'ü, 16-20 yıl olanlara %4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara %5'i oranında kıdem ücreti verilir. Diğer yandan, yabancı dil bilen sözleşmeli personele, temel ücretin belirli bir oranında yabancı dil ödemesi yapılır. Buna göre, 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre yapılacak yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı esas alınarak, yabancı dil bilgisi seviyeleri A olanlara temel ücretlerinin %10'u, B olanlara %5'i ve C olanlara %2'si oranında bilinen her yabancı dil için ödemede bulunulur. Ayrıca, 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye bağlı olarak çalışan sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenir. Sözleşmeli personele, zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe yasalarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının %5'ini, personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin %15'ini geçemez. Ancak, mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması bakımından kritik görevlerde bulunan sözleşmeli personel için, teşebbüs veya bağlı ortaklığı ne tekliş, devlet personel başkanlığının uygun görüşü ve ilgili bakanın onayı ile toplam fazla çalışma süresi belirtilmek suretiyle %5 oranının üzerinde de fazla çalışma yaptırılabilir. Sözleşmeli personelin harcırah hakkı bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilecek sözleşmeli personele gündelik ve yol gideri ödenir. Ödenecek gündelik miktarı, harcırah kanunu uyarınca en yüksek devlet memuru için belirlenen gündeliği geçmemek üzere ilgililerin görev ve unvanları dikkate alınarak teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca tespit edilir. İlk defa sözleşmeli statüde işe başlayan personele ikamet mahalli ile görev mahalli arasında kendisi ve aile efradına harcırah ödenmez. Diğer konularda ise harcırah kanunu hükümleri geçerlidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, yurt dışında görev yapan sözleşmeli personelin ücretleri kararname ile özel olarak düzenlenmiştir. 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre sözleşmeli personele ödül verilebilir. Buna göre, ödül, görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik ya da karlılığı artıran veya teşebbüs ve bağlı ortaklığın faaliyetlerine yararlı buluş getiren ya da büyük zararların doğmasını önlemede üstün gayret gösteren sözleşmeli personel verilebilir. Ödül, personele, genel müdürce 1 aylık, genel mü 8, ünite, yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi, 197 dürün tekliş üzerine yönetim kurulunca 2 aylık sözleşme ücretini aşmamak üzere verilebilir. Ancak bir takvim yılı içinde ödüllendirileceklerin sayısı, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların toplam sözleşmeli personel sayısının %2'sinden fazla olamaz. Ayrıca, 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye bağlı olarak çalışan sözleşmeli personele sosyal hak ve yardımlar verilmesi hüküm altına alınmıştır. Sözleşmeli personele, tedavi, ölüm ve cenaze giderleri ödenir. Bu giderlerin miktar ve koşulları memurlarınkine kuştur. Kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personelin sicil, başarı değerlemesi, disiplin ve sözleşmenin sona ermesi kamu iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilen sözleşmeli personel, sicil ve aynı zamanda başarı değerlemesi sistemine tabidirler. Sözleşmeli personelin aynı zamanda disiplin rejimi düzenlenmiştir. Sözleşmeli personelin sicil düzeni ve başarı değerlemesi sistemi, 399 sayılı kanunu hükmünde kararname, madde 38-43 ve buna bağlı olarak Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş olan 1990 tarihli kamu iktisadi teşebbüsleri sözleşmeli personel sicil ve başarı değerlemesi hakkında yönetmelik ile düzenlenmiştir. Her sözleşmeli personel, personel kütüğüne kaydedilir ve özlük ile sicil dosyası bulunur. Kararname ve yönetmelik ile sözleşmeli personel, 4 düzey üzerinden yılda bir kez olmak üzere değerlendirilir. Amirler tarafından takdir edilen sicil ve başarı değerlemesi ile 59 ve daha aşağı puan alanlar D, 60-75 puan alanlar C, 76-89 puan alanlar B, 90 ve daha yukarı puan alanlar A düzeyinde kabul edilir. Yapılan bu sicil ve başarı değerlemesi takdiri sonrasında belirli sonuçlara yol açar. Bu çerçevede, yukarıda mali haklar başlığında gördüğümüz gibi, başarısı A, B, C düzeyinde takdir edilenlerin ücretlerindeki başarı ücreti sicil başarı değerlemesine göre belirlenir. Amirlerin, sicil ve başarı değerlemesini de düzeyinde takdir ettikleri sözleşmeli personelle başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle 6 ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır. Bu süre sonunda da sicil ve başarıları diğer amir tarafından de düzeyinde takdir edilenlerin sözleşmeleri feshedilir ve haklarında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 399 sayılı kanunu hükmünde kararname ile sözleşmeli personelin disiplin rejimi düzenlenmiştir. 399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 44. maddesine göre, teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, iş yerinde veya dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması hariç verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında bu kanun hükmünde kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren şeyler için sözleşme ücretinden kesme cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanır. Bu doğrultuda, kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin disiplin rejiminde, kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüsün memurlarının bağlı olduğu özel hükümler uygulanır. Burada hüküm bulunmayan hallerde ise devlet memurları kanunu disiplin rejimi geçerlidir. Örnek olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda görev yapan sözleşmeli personelin disiplin rejiminde 399 sayılı kararname öncelikle geçerlidir. Hüküm bulunmayan hallerde, TCD'de personel yönetmeliğine bakılır. Bu yönetmelikte hüküm bulunmaz ise devlet memurları kanunu 198 kamu personel hukuku geçerlidir. PTT için örnek karar için bakınız. Danıştay 12. Dairesi, E-2008 yumuşak G-1425-K, 2011 yumuşak G-767 sözleşmeli personelin savunma hakkı kararname ile güvenceye alınmış ve aynı zamanda 7 günden az olmamak üzere savunma süresi verilmesi hüküm altına alınmıştır. Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgili tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Ayrıca, sözleşmenin feshini gerektiren disiplin cezalarının kesinleşmesi, teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarının kararına bağlıdır. Kararname ile aynı zamanda disiplin sürecindeki zaman aşımı süreleri düzenlenmiştir. Buna göre, disiplin kurulları kendilerine tevdi edilen dosyaları en geç 3 ay içinde karara bağlarlar. Disiplin cezasını gerektiren kusurlu bir halin öğrenilmesinden 6 ay geçtikten sonra sözleşmeli personel hakkında bu kusurlu hareket ile ilgili olarak disiplin kovuşturması yapılamaz ve disiplin cezası verilemez. Disiplin cezasını gerektiren şey ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. 399 sayılı kanunu hükmünde kararname ile sözleşmeli personelin sözleşmesinin feshi belirli hallerde gerçekleşebilir. Sözleşmeli personel, istek, yaş haddi, malullük ya da sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılabildiği gibi, aşağıdaki durumlarda sözleşmesi feshedilir. 1. İzinsiz veya kabul edilebilir. Bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek. 2. İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi. 3. Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde müdbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak. 4. 399 sayılı kanun hükmünde kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak. 5. Sicil ve başarı değerlendirmelerinin birbirini izleyen iki sözleşme döneminde de düzeyinde olması. Örgüt yasalarına göre istihdam edilen sözleşmeli personel 1980 sonrası sözleşmeli personel istihdamı, bu istihdam biçiminin genel rejimi olan 4 yumuşak G beden kopma eğilimine girmiştir. Bu doğrultuda, sözleşmeli personel istihdamının bir başka alt türü, kamu idarelerinin örgüt yasalarına dayanarak devlet memurları kanunu ve diğer mevzuattaki hükümlere bağlı olmaksızın sözleşmeli personel istihdam etmesidir. Bu tür sözleşmeli personel istihdamı, teşkilat yasalarına dayanılarak ve 4 yumuşak GB rejiminden bağımsız olarak yapılmaktadır. Örgüt yasalarına göre sözleşmeli personel istihdamında, sözleşmeli personel kamu örgütünün yasasındaki özel hükümlere bağlı olarak istihdam edilmektedir. Denilebilir ki, yasasında özel hüküm bulunan her kamu örgütünün farklı sözleşmeli personel istihdam rejimi ortaya çıkmıştır. Bazı kamu idarelerinde, bütün personel örgüt yasasında yer alan hükümle sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir. Bu durum, 1982 Anayasası'nın 128 yumuşak G 1. maddesine açıkça aykırılık taşımaktadır. Aynı biçimde Anayasa Mahkemesi'nin yerleşmiş içtihadı da her kamu idaresinde asli ve sürekli görevlerin olduğu ve bu görevlerin memurlar eliyle yürütülmesi gerektiği yönündedir. Örnek olarak bakınız. Anayasa Mahkemesi kararı E-1988 yumuşak G-5K 1988 yumuşak G-55. Bu tür içerisinde sınıflandırabileceğimiz bir alt tür ise, Sağlık Bakanlığı'nda 4.924 sayılı eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılma 8. Ünite, yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi 199 ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamında sözleşmeli personel istihdamıdır. Bu konuda bir kurumsal örnek vermek, genel parçalı istihdam yapısını açıklamak için anlamlı olabilir. Bu çerçevede, 2011 yılında kabul edilen 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri düzenlenmiştir. Kararnamenin 45 yumuşak G 1. maddesinde bakanlık ve bağlı kuruluşlarında özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli bir işin yapılması veya proje hazırlanması veya yürütülmesi için 657 sayılı kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın proje süresince ve herhalde 3 yıla kadar sözleşme ile yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir hükmü kabul edilmiştir. Kararname ile bu personelin sayısı belirlenmiş ve ödenecek ücret 657 sayılı kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının 5 katını geçemez kuralı getirilmiştir. Ayrıca bu personel, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi kapsamında sigortalı sayılır denilmiştir. Diğer yandan, bu personelin istihdam rejiminin idari düzenleyici işlem ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu suretle çalıştırılacak uzmanların nitelikleri, alınma usul ve sözleşme ücretlerinin tespiti ile sözleşme usul ve esasları Bakanlık ve Maliye Bakanlığı'nca müştereken belirlenir. Belediye ve il özel idarelerinde sözleşmeli personel belediye ve il özel idarelerinde sözleşmeli personel rejimi, her ikisi de 2005 tarihli olan 5393 sayılı belediye kanunu ve 5302 sayılı il özel idaresi kanunu ile hüküm altına alınmıştır. İl özel idaresi kanununda, bu idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamının, belediye kanunundaki esas ve usuller çerçevesinde yapılacağını belirtilerek, her iki idarelerin sözleşmeli personel rejiminin aynı esaslara dayanacağı kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, her iki idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamı özünde aynı esaslara dayalıdır. 2011 yılı sonu itibariyle, il özel idareleri, belediye ile bağlı kuruluşları, mahalli idare birlikleri ile belediye iktisadi teşekküllerinde toplam 280.581 kamu personelinin 18.273'ü, %6,5, sözleşmeli personel olarak istihdam edilmektedir. Belediye kanunu, bu idareler tarafından istihdam edilecek sözleşmeli personelin iki tür olduğunu kararlaştırmıştır. Madde 49, birinci tür yıllık sözleşmeli ve tam zamanlı sözleşmeli personel, ikinci tür ise kısmi zamanlı sözleşmeli personeldir. Tam zamanlı sözleşmeli personelin belirli alan ve unvanlarda istihdam edilebilir. Belediye ile bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personele ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle devlet memurları kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdası edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Diğer yandan, çalıştırılacak sözleşmeli personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir. 200 kamu personel hukuku belediye kanununun sözleşmeli personele ilişkin hükümlerinin anayasanın 128. maddesi karşısındaki durumu nedir? Belediye ve il özel idarelerindeki ikinci tür sözleşmeli personel istihdamı, kısmi zamanlı sözleşmeli personeldir. Avukat, mimar, mühendis, inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısı, belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Kısmi zamanlı sözleşmeli personele ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Kısmi zamanlı sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Diğer yandan, kısmi zamanlı sözleşmeli personele yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz. belediye ve il özel idarelerinde istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında belediye kanunu ve il özel idaresi kanununda düzenlenmeyen konularda vize şartı aranmaksızın devlet memurları kanununun 4 yumuşak GB hükmüne göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkındaki hükümler uygulanır. Dolayısıyla belediye ve il özel idarelerindeki sözleşmeli personel, yasalarda belirtilmeyen konularda genel sözleşmelilik rejimi olan 4 yumuşak GB hükümlerine bağlıdırlar. Geçici personel rejimi, geçici personel, kamu personelinin sınıflandırması içerisinde yardımcılar kategorisinin bir alt türüdür. Geçici personel de sözleşmeli personel gibi, statü hukukuna bağlı olarak değil, sözleşme ilişkisi ile kamu tarafından istihdam edilir. Geçici personel, adından da anlaşılacağı gibi geçici olarak istihdam edilen personel türüdür. Bu kişiler, anayasal ilkeler ve devlet memurları kanunu çerçevesinde ancak tali ve geçici işlerde çalıştırılabilir ve idareler tarafından istisnai olarak kullanılması gereken bir istihdam türüdür. Geçici personel istihdam biçimi, devlet memurları kanununun 1965 yılında kabul edilen ilk halinde yevmiyeli personel başlığı altında tanımlanmış ve hüküm altına alınmıştır. Devlet memurları kanununun 4 yumuşak GC maddesinin ilk biçiminde yevmiyeli personel deyimi, devlet kamu hizmetlerinin asli mahiyette olmayan işlerinde bedenen, belirli ve geçici süre için gündelikle çalıştırılan kişileri ifade eder hükmü yer almıştır. Yasanın yevmiyeli personel başlıklı hükmü, 1972 yılında kabul edilen 2 sayılı kanun hükmünde kararname ile geçici personel olarak başlık ve içerikte değişiklik yapılmış ve nihayet 1974 yılında 12 sayılı kanun hükmünde kararname ile geçici personel hükmü günümüzdeki içeriğine kavuşmuştur. Geçici personel istihdamında temel yasal düzenleyici metin devlet memurları kanununun 4 yumuşak GC maddesidir. Bu nedenle bu personele ve istihdam biçimine kamuoyunda 4 yumuşak GC personel denilmektedir. Devlet memurları kanununun 4 yumuşak GC maddesinde bu personel istihdam biçimi şöyle tanımlanmaktadır. Geçici personel, 1 yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna devlet personel başkanlığı ve maliye basekiz. Ünite, yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi. 201. 2 devlet memurları kanununun 4 yumuşak GC maddesinde geçici personel şöyle tanımlanmaktadır. Geçici personel, 1 yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna devlet personel başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşlerine dayanılarak bakanlar kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. Bakanlığının görüşlerine dayanılarak bakanlar kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. Geçici personelin yasa çerçevesindeki unsurlarına baktığımızda, geçici personel, 1 yıldan az süreli ya da mevsimlik görevler için kullanılabilir. Geçici personelin hangi görevlerde kullanılacağına, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşlerine dayalı olarak Bakanlar Kurulu'nun karar vermesi esastır. Geçici personelin ücret ve adedine, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşlerine dayalı olarak Bakanlar Kurulu tarafından karar verilir. Geçici personel, sözleşme ile çalıştırılır ve işçi sayılmaz. Geçici personel 4 yumuşak GC ile sözleşmeli personel 4 yumuşak GB arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da vardır. Öncelikle her iki istihdam biçimi de sözleşme ilişkisi niteliği taşır. Bu niteliğe bağlı olarak her ikisi de kamu personeli sınıflandırması içerisinde yardımcılar kategorisinin alt türüdür. Her ikisi de asli ve sürekli görevlerde değil, tali ve geçici görevleri yürütmek üzere işe alınırlar. Her iki istihdam biçiminde de düzenleme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndadır. Diğer yandan, bu iki istihdam biçimi arasında farklılıklar da vardır. Bu çerçevede, sözleşmeli personelin sözleşmesi mali yıl ile sınırlı iken geçici personelin sözleşmesi bir yıldan az sürelidir. Sözleşmeli personelin yasa ile istisnai olarak kimi asli ve sürekli görevleri yürütmesine örnek olarak, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin sözleşmeli olarak istihdamı caizdir. İmkan varken, zaman zaman aksi olsa da, devlet memurları kanunu çerçevesinde geçici personel için bu mümkün değildir. Geçici personel istihdam biçimi, devlet memurları kanununun kabul edilmesinden itibaren idareler tarafından kullanılmıştır. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu, önceki adı Devlet İstatistik Kurumu tarafından anketörler bu statüde istihdam etmiştir. Ancak, bu istihdam biçimi 2000'li yıllardan itibaren idareler tarafından daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1999-2000 öğretim yılından başlamak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda İngilizce ve bilgisayar öğretmenlikleri alanlarında sayı değişmekle birlikte yıllık 5000 ve 4000'er adet öğretmen bu geçici personel olarak istihdam edilmişlerdir. 2005 yılında ise bu iki branş dışında 20.000 adet geçici öğretmen pozisyonu ihdas edilmiştir. Aynı biçimde 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kursları için 2500 adet Kur'an kursu öğreticisi, 2007 yılında 500 İmam Hatip geçici personel olarak istihdam edilmişlerdir. 2004 yılında kabul edilen 2004 yumuşak G7898 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile özelleştirme sonrası işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan kamu işçilerinin geçici personel statüsünde istihdamı uygulaması başlamıştır. İlgili Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen esaslar çerçevesinde, özelleştirme sonrası işsiz kalan ve bilahare kalacak kamu işçilerinin talepleri halinde belirlenen kamu idarelerinde bir mali yıl içerisinde 10 ayı geçmeyecek. Daha sonra bu süre değişmiştir. Biçimde 4 yumuşak GC statüsünde istihdamı usulü kabul edilmiştir. 2004 yılından sonra, her yıl çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile özelleştirme sonrası geçici personel statüsünde istihdam edilen geçici personelin sözleşme esas ve usulleri ile ücret ve adetleri belirlenmektedir. Geçici personel istihdamının esasları, Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenmektedir. Kararlar, özelleştirme sonrasında geçici personel statüsüne geçenler için ayrı, diğer kamu kurumlarının her biri için ayrı kararnamelerle düzenlenmektedir. Bir başka anlatımla, geçici personel çalıştıran her kamu kurumunun geçici personel 202 kamu personel hukuku esasları farklıdır. Ayrıca özelleştirme sonrasında farklı kamu kurumlarında geçici personel olarak istihdam edilenler ise kurum ayrımına gidilmeksizin aynı esaslara tabidirler. Geçici personele ilişkin kararların genel esasları benzer olmakla birlikte haklar, ücretler, sözleşme süresi ya da izinler kurumsal olarak farklılaşmaktadır. Örnek olarak 2011 yılında kabul edilen Türkiye İstatistik Kurumu'nda konut ve nüfus araştırması ile ulusal adres veri tabanının kontrolü çalışmasında geçici personel ve kurum dışından kamu personeli çalıştırılmasının usul ve esaslarının belirlenmesi ve ödenecek ücretlere dair karar ile 47 bin adamla geçici personelin TÜİK'te istihdamı kabul edilmiştir. Bu kararda, iş sonu tazminatı hakkı yer almazken, aşağıda inceleyeceğimiz özelleştirme sonrasında geçici personel olarak istihdam edilenlere ilişkin 2012 kararında iş sonu tazminatı hakkı yer almaktadır. Günümüzde, geçici personel istihdamında, özelleştirme sonrasında kurumlara gönderilen geçici personel dışında, özel geçici personel kararnamesi çıkarılan kurumlarda bulunmaktadır. Bu kurumlara örnek olarak, Türkiye İstatistik Kurumu ve Yüksek Seçim Kurulu'nu gösterebiliriz ve ayrıca üniversitelerde canlı manken çalıştırılmasına ilişkin bir müstakil karar da yayınlanmaktadır. Bu genel yapı dışında, 2003 yılında itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TBMM Başkanlık Divanı'nın belirlediği esaslar çerçevesinde geçici personel istihdam edilmektedir. Bu çerçevede, özelleştirme sonrasında geçici personel olarak istihdam edilenler için Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere geçici personel istihdamı ve bu personele ödenecek ücretler hakkında karar ile geçici personel istihdamına ilişkin 2012 yılı esasları düzenlenmiştir. Karar ile özelleştirme sonrasında geçici personel olarak istihdam edilenler için farklı kamu idarelerinde 45 bin adet pozisyon ihdas edilmiştir. Bu esaslarda, geçici personelin 2012 yılı için 11 ay esası ile istihdam edileceği kararlaştırılmıştır. Diğer yandan bu personele, kararda belirtilen esaslar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenmektedir. Bu geçici personel türünde, günlük çalışma saatleri ve harcı raha ilişkin konular memurlara koştur. Ücretlerde, personelin öğrenim durumuna göre, üçlü bir gruplandırma yapılmıştır. Bu tür geçici personelin, çalıştıkları her ay için 2 gün izin hakkı vardır. Ayrıca, 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni, belirli durumlarda mazeret izni, doğum izni ve süt izni hakkı vardır. İşçi istihdam rejimi devlet memurları kanununda yer alan 4. istihdam biçimi ve yardımcılar kategorisinin 3. türünü işçiler oluşturur. İşçiler de sözleşmeli personel ve geçici personel gibi statü hukukuna bağlı değil, geniş anlamda sözleşme ilişkisi ile istihdam edilirler. 2011 yılı sonu itibariyle kamuda 357.613'ü sürekli, 21.622'si geçici olmak üzere toplam 379.235 işçi istihdam edilmektedir. İşçilerin %39'u yerel yönetimlerdedir. Devlet memurları kanununun 4 yumuşak GT maddesi ile kamuda işçi istihdamının esasları düzenlenmiştir. Buna göre memur, sözleşmeli personel ve geçici personel dışında 8. Ünite, yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi. 203 resim 8.1 kamu işçileri. Fotoğraf, Yunus Topal. 2010, Madenci, Ankara. Öncü basım eri, S-36, kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında devlet memurları kanunu hükümleri uygulanmaz. Kamuda işçi statüsünde çalışan personel iki alt türe ayrılır. Sürekli işçi ve geçici işçi. Sürekli işçi, tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan personeldir. Geçici işçi ise mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan personeldir. Burada altını çizmek gerekir ki yasada sürekli işçilerin kadro ile çalıştırılacağı hüküm altına alınsa da kadro memura ilişkin bir unsurudur. İşçi sürekli de olsa geçici de olsa pozisyon esası ile istihdam edilir. Kamuda istihdam edilen işçiler hakkında iş kanunu hükümleri uygulanır. Devlet memurları kanununun 4 yumuşak GD maddesi esas olarak işçileri iki türe ayırıp bu iki türün iş kanunundaki hangi tür iş sözleşmesine denk geldiğini hüküm altına alan bir köprü maddesidir. Buna göre, kamudaki sürekli işçiler iş kanununda düzenlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle geçici işler ise belirli süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilirler. 2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanununa göre madde 11 iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Diğer yandan belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Böylece, bu iki istihdam türü arasında iş kanunundan kaynaklanan fark, belirli süreli iş sözleşmelerinin işin tamamlanmasıyla sınırlı olması, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde ise süre sınırı konulmamasıdır. Diğer yandan, belirli süreli çalışma iş kanununda istisnai bir istihdamdır. İş kanunu, belirsiz süreli iş sözleşmelerini temel çalışma biçimi olarak benimsemiş ve düzenlemiştir. Belirli süreli iş sözleşmeleri, iş kanununun fesih ve kıdem tazminatı ile ilgili hükümlerinden yararlanamaz. Bu konularda borçlar kanunu genel düzenleyicidir. Kıdem tazminatı ve iş sözleşmesinin fesih hükümlerinin korumasına sahip olmaması, geçici işçileri sürekli işçilerden daha güçsüz kılmakta. Böylece geçici işçiler hem güvence hem de başta kıdem tazminatı olmak üzere sosyal haklar açısından sürekli işçilerden daha geride kalmaktadır. İş kanununun 11. maddesindeki belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste zincirleme yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Hükmü karşısında geçici işçiliğin durumuna baktığımızda, kamuda geçici işçilerin sözleşmelerinin zincirleme olarak yapıldığını, bu doğrultuda sözleşmelerinin baştan itibaren belirsiz süreli olduğunu söylemek mümkündür. Kamuda sürekli veya geçici işçi alınmasına ilişkin usul ve esaslar, 2009 tarihli ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren, kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik ile belirlenmiştir. Yönetmeliğin 6. maddesine göre, kamuda işçi alımlarının yönetiminden genel sorumlu kurum, Türkiye İş Kurumu'dur. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları, işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla işçinin çalıştırılacağı iş yerinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il ya da şube müdürlüğünden talep etmek zorundadır. Kamu kurum ve 204 kamu personel hukuku devlet memurları kanununun 4 yumuşak GD maddesine göre, memur, sözleşmeli personel ve geçici personel dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında devlet memurları kanunu hükümleri uygulanmaz. Kamuda işçi alımlarının yönetiminden genel sorumlu kurum, Türkiye İş Kurumu'dur. Kuruluşları, yönetmelikle saptanan durumlar hariç olmak üzere, işçi alımlarını, Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından karşılamak zorundadır. Yönetmelik çerçevesinde işçi olmak için gereken şartlar şunlardır. A. 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. B. 18 yaşını tamamlamış olmak. C. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iş az, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, ç. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, yönetmelikte, orta öğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi taleplerinin kamu personeli seçme sınavı KPSS puanıyla ilk öğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilecek adayların ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenmesi esası kabul edilmiştir. 8. Ünite, yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi, 205-206 kamu personel hukuku sözleşmeli personel rejimini açıklayabilmek. Sözleşmeli personel, kamu görevlilerinin yardımcılar kategorisinin bir alt istihdam biçimidir. Sözleşmeli personel esas olarak, statü hukukuna bağlı olarak değil, sözleşme ilişkisiyle idare tarafından istihdam edilir. Sözleşmeli personel ile idare arasında, iki tarafın karşılıklı iradesine dayalı bir akit vardır. Ancak, istihdam rejimi, bu akit yanında ve onun üzerinde olan, idare tarafından tek yanlı olarak idari düzenleyici işlemlerle de düzenlenmektedir. Sözleşmelilik rejimi, iki tarafı karşılıklı irade yanında, idarenin tek yanlı işlemleriyle de düzenlediği bir alandır. Diğer yandan, sözleşmeliliğin ayırt edici ve yukarıdaki unsura bağlı bir diğer niteliği memurluğun tersine, güvencesiz bir istihdam biçimi olmasıdır. Sözleşmeli personel istihdam biçimi, neredeyse uygulandığı her kurum için farklı özellikler arz etse bile temelde 5 türe ayırmamız olasıdır. Bunlar, 4 yumuşak GB sözleşmeli personel, kadro karşılığı sözleşmeli personel, kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel, örgüt yasalarına göre sözleşmeli personel, belediye ve il özel idarelerinde sözleşmeli personel, geçici personel rejimini tanımlayabilmek. Geçici personel, kamu personelinin sınıflandırması içerisinde, yardımcılar kategorisinin bir alt türüdür. Geçici personel de sözleşmeli personel gibi, statü hukukuna bağlı olarak değil, sözleşme ilişkisi ile kamu tarafından istihdam edilir. Geçici personel, adından da anlaşılacağı gibi geçici olarak istihdam edilen personel türüdür. Bu kişiler, anayasal ilkeler ve devlet memurları kanunu çerçevesinde ancak tali ve geçici işlerde çalıştırılabilir ve idareler tarafından istisnai olarak kullanılması gereken bir istihdam türüdür. Geçici personel istihdamında temel yasal düzenleyici metin devlet memurları kanununun 4 yumuşak GC maddesidir. Bu nedenle bu personele ve istihdam biçimine kamuoyunda 4 yumuşak GC personel denilmektedir. İşçi istihdam rejimini açıklayabilmek. Devlet memurları kanununda yer alan 4. istihdam biçimi ve yardımcılar kategorisinin 3. türünü işçiler oluşturur. İşçiler de sözleşmeli personel ve geçici personel gibi statü hukukuna bağlı değil, geniş anlamda sözleşme ilişkisi ile istihdam edilirler. Devlet memurları kanununun 4 yumuşak GD maddesi esas olarak, işçileri iki türe ayırıp, bu iki türün iş kanunundaki hangi tür iş sözleşmesine denk geldiğini hüküm altına alan bir köprü maddesidir. Kamuda istihdam edilen işçiler hakkında iş kanunu hükümleri uygulanır. Özet 1 NMAÇ 2 NMAÇ 3 NMAÇ 8. Ünite, yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi 207.1. Sözleşmeli personele ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sözleşmeli personel, sözleşme ilişkisiyle idare tarafından istihdam edilir. B. Sözleşmeli personel, kamu personelinin yardımcılar kategorisinin bir alt istihdam biçimidir. C. Sözleşmelilik rejimi, idarenin tek yanlı işlemleriyle de düzenlediği bir alandır. D. Sözleşmelilik güvencesiz bir istihdam biçimidir. E. Devlet memurları kanunu çerçevesinde, sözleşmeli personel genel bir istihdam biçimidir. 2. Sözleşmeli personel ile idare arasındaki sözleşmeye ne ad verilir? A. Eser sözleşmesi, B. İrade sözleşmesi, C. İdari hizmet sözleşmesi, D. Özel hizmet sözleşmesi, E. Yapım sözleşmesi. 3. İdari hizmet sözleşmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İdarenin karşı tarafa göre üstünlüğü söz konusudur. B. İdare, sözleşmede tek taraşı değişiklik yapma ya da yaptırım uygulama yetkisine sahiptir. C. Taraşların uyuşmazlığı durumunda yargı yeri adli yargıdır. D. Sözleşmenin konusu kamu hizmetinin yürütülmesidir. E. Taraşlardan biri idaredir. 4. Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeli personel türlerinden değildir? A. Kadro karşılığı sözleşmelilik. B. Sosyal güvenlik kurumlarında sözleşmelilik. C. Belediye ve il özel idarelerinde sözleşmelilik. D. Örgüt yasalarına göre sözleşmelilik. E. Kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmelilik. 5. Sözleşmeli personel istihdamı hangi birikim rejiminde genişlemiştir? A. Fordist. B. Liberal. C. Rekabetçi. D. Postfordist. E. Yaygın. 6. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları kanunu çerçevesinde 4 yumuşak GB sözleşmeli personelin niteliklerinden değildir? A. İşçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. B. Sözleşmeleri takvim yılı ile sınırlıdır. C. Bu personelin çalıştırılmasına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenir de özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde çalıştırılırlar. E. Pozisyon esası ile istihdam edilirler. 7. Aşağıdakilerden hangisi 4 yumuşak GB sözleşmeli personel çalıştırmaya ilişkin genel kuralın istisnası olan görevlerden değildir? A. Adli tıp müessesesi uzmanları. B. Devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyeleri. C. İstanbul Belediyesi konservatuvarı sanatçıları. D. Hukuk müşavirleri. E. Tercümanlar. 8. 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye bağlı sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerinin tavanı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A. Bütçe yasası. B. Tüzük. C. Yönetmelik. D. Teşebbüs ve bağlı ortaklığın yönetim kurulu kararı. E. Personelin bağlı olduğu amirin takdiri. 9. Belediye kanununa göre aşağıdaki unvanlardan hangisi sözleşmeli personel olarak çalıştırılamaz? A. Zabıta memuru. B. Avukat. C. Uzman tabip. D. Mimar. E. Veteriner. 10. Aşağıdakilerden hangisi kamuda işçi alımlarının yönetiminden genel sorumlu kurumdur? A. Maliye Bakanlığı. B. Ekonomi Bakanlığı. C. Türkiye İş Kurumu. D. Devlet Personel Başkanlığı. E. Yüksek Planlama Kurulu. Kendimizi sınayalım. 208 Kamu Personel Hukuku Danıştay 2. Dairesi Kararı. K. 2002 Yumuşak G. 587. E. 2002 Yumuşak G. 139. 14 Yumuşak G. 03 Yumuşak G. 2002 Ziraat Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin 4483 sayılı kanuna tabi olmadıkları H.K. hakkında soruşturma izni istenenler. Soruşturulacak eylem, mensucat fabrikası anonim şirketine olumsuz istihbarat raporlarına rağmen usulsüz kredi açmak suretiyle bankayı zarara uğratmak. Eylem tarihi, 1998 yılı, yetkili merciin kararı, tüm görevliler hakkında soruşturma izni verilmemesine, karara itiraz eden, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından 1.2.2002 gün ve 7853 sayılı yazı ile gönderilen dosya ve Devlet Bakanı tarafından verilen 23 Kasım 2001 gün VB 02.0.019 yumuşak G 08.3850 sayılı karar 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun 9. maddesi uyarınca incelenerek gereği görüşüldü. Anayasanın ne kamu hizmeti görevlileriyle ilgili 128. maddesinin 1. fıkrasında devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür hükmü yer almaktadır ve 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun kapsam başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasında ise, bu kanun, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır hükmüne yer verilmiştir. Her iki hükmün bir arada incelenmesinden anlaşılacağı üzere, Anayasanın 128. maddesi, madde metninde yer alan kamu iktisadi teşebbüsleri deyimi çıkarılmak suretiyle aynen 4483 sayılı kanunun 2. maddesine alınmış ve böylece kamu iktisadi teşebbüsleri personeli genel anlamda 4483 sayılı kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. 4483 sayılı kanunun 17. maddesi ile de 399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 11. maddesinin de bende teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları ilgili bakanın iznine bağlı olup bu konuda memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümleri uygulanır şeklinde değiştirilmek suretiyle sadece teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 4483 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. Bu yasal düzenleme karşısında, 233 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnamelere tabi bir kamu iktisadi teşebbüsü olan TC Ziraat Bankası'nın genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri dışında kalan personelinin 4483 sayılı kanun kapsamında olmadığı ve haklarında genel hükümlere göre kovuşturma yapılması gerektiği açıktır. Ziraat Bankası Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine gelince, 25 Kasım 2000 gün ve 24.241 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4.603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hakkında kanunun birinci maddesinin ikinci bendinde bankaların anonim şirket statüsünde oldukları ve bu kanunda yer alan hükümler dışında 4.389 sayılı bankalar kanunu ile genel hükümlere tabi oldukları anılan maddenin beşinci bendinde 233 sayılı kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında kanun hükmünde kararname, 399 sayılı kamu iktisadi teşebbüsleri personel rejiminin düzenlenmesi ve 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun hükmünde kararnamenin bu bankalar hakkında uygulanmayacağı, 4743 sayılı mali sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun geçici birinci maddesinin üçüncü fıkrasında, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ceza ve idare hukuka bakımından memur sayılamayacakları hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla yukarıda belirtilen mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi hakkında 399 sayılı KHK hükümlerinin uygulanmayacağı ve personelinin de yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil ceza ve idare hukuku bakımından memur sayılmayacakları anlaşıldığından, anılan banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri hakkında da 4483 sayılı kanunun uygulanma olanağı kalmamıştır. Açıklanan nedenlerle, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve diğer personelinin 4483 sayılı kanun kapsamında bulunmadığı ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacağı anlaşıldığından, yukarıda adı geçen görevliler hakkında verilen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcısınca yapılan itirazın kabulüne, yetkili merci kararının kaldırılmasına, dosyanın adı geçenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin bilgi için Devlet Bakanlığı'na gönderilmesine 14.3.2002 gününde oy birliği ile karar verildi. Yaşamım içinden 8. Ünite, yardımcılar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi. 209. Birinci E yanıtınız yanlış ise, sözleşmeli personelin genel niteliği, güvencesizlik ve istisnailik bölümünü yeniden okuyunuz. İkinci C yanıtınız yanlış ise, idari hizmet sözleşmeleri bölümünü yeniden okuyunuz. Üçüncü C yanıtınız yanlış ise, idari hizmet sözleşmeleri bölümünü yeniden okuyunuz. Dördüncü B yanıtınız yanlış ise, sözleşmeli personelin türleri ve nicel görünümü bölümünü yeniden okuyunuz. Beşinci D yanıtınız yanlış ise, sözleşmeli personelin genel niteliği, güvencesizlik ve istisnailik bölümünü yeniden okuyunuz. Altıncı B yanıtınız yanlış ise, devlet memurları kanununun 4 yumuşak G ve maddesine göre sözleşmeli personel istihdamı bölümünü yeniden okuyunuz. 7. de yanıtınız yanlış ise, devlet memurları kanununun 4 yumuşak G ve maddesine göre sözleşmeli personel istihdamı bölümünü yeniden okuyunuz. 8. A yanıtınız yanlış ise, kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel rejimi bölümünü yeniden okuyunuz. 9. A yanıtınız yanlış ise, belediye ve il özel idarelerinde sözleşmeli personel bölümünü yeniden okuyunuz. 10. C yanıtınız yanlış ise, işçi bölümünü yeniden okuyunuz. Sıra sizde yanıt anahtarı sıra sizde bir Türk kamu personel rejiminde sözleşmeli ve geçici personel istihdamının başlangıcı. Geçmiş ünitelerde andığımız 1881 tarihli memurine mülkiye terakki ve tekaüt kararnamesine kadar gider. 1926 yılında kabul edilen 788 sayılı memurun kanunu da müstahdemler adı altında sözleşmeli ve geçici nitelikte personel istihdamına cevaz vermiştir. Bu istihdam biçimleri, devlet memurları kanununun ilgili madde gerekçesinde de altı çizildiği gibi kamu hizmetinin yürütülmesindeki geçici nitelikteki işler için kullanılması esastır. Kamu hizmetin gerektirdiği bir takım görevlerin, zamansal olarak geçici nitelikte olması hizmetin gereği olarak ortaya çıkabilir ve bu görevler daha sonra ortadan kalkabilir. İşte bu türden görevlerin sözleşmeli ve geçici personel eliyle yürütülmesi idarelere esneklik tanımaktadır. Ancak asli ve sürekli nitelikteki görevlerin memurlar ya da bedensel nitelikte olanların ise işçiler eliyle yürütülmesi hem hizmetin gereği hem de anayasa açısından şarttır. Dolayısıyla asli ve sürekli nitelikteki görevlerin, sözleşmeli ve geçici nitelikteki personel eliyle görülmesi hizmetin gereğiyle ve anayasal ilkeyle çelişmektedir. Sıra sizde iki belediye kanununda yer alan avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı gibi unvanların sözleşmeli personel olarak istidamı, 1982 Anayasası'nın birinci fıkrasında yer alan asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi ilkesine aykırılık taşımaktadır. Avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı gibi unvanların belediye hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler olduğuna kuşku bulunmamaktadır. Yararlanılan kaynaklar Aslan, Onur Ender, 2012, Devlet Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları. Aslan, Onur Ender, 2007, 1982 Anayasasına göre Kamu Personel Rejimi, Anayasa Mahkemesi kararları ışığında, Ankara, Seçkin Yayıncılık. Gülmez, Mesut, 2014 Yumuşak GC, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu. Bildiriler, İstanbul, S6192. Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı sözlük 211. Akademik personel. Yüksek öğretim hizmetlerini yürüten öğretim elemanları. Astsubay. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Astsubay Çavuş'tan Astsubay Kıdemli Başçavuş'a kadar rütbeyi haiz olan asker. B. Batı tipi memurluk. 1838 Yumuşak G. 1839 sonrasında Osmanlı'da ortaya çıkan memur tipi. Becaiş. Değişme, karşılıklı yer değiştirme. D. Diğer kamu görevlileri. Statü hukuku çerçevesinde devlette istihdam edilen askeri personel, hakim ve savcılar ile akademik personelden oluşan kamu personeli kümesi. Disiplin rejimi, memurlara belirli edimleri yerine getirme ve yasaklara uyma. Bunun sonucu olarak kamu hizmetlerinin sürekli, düzenli ve gereği gibi vatandaşlara sunulmasını sağlamayı amaçlayan kurallar ve süreçler bütünü. Doçent, doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip, statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilen, öğretim üyeleri sınıfında yer alan kişi. G. Geçici işçi, kamu personeli içerisinde yardımcılar kategorisinde yer alan, mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan kişiler. Geçici personel, kamu personeli içerisinde yardımcılar kategorisinde yer alan, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimseler. Genel idare esasları, kamu hukuku temelinde hizmetin görülmesi, kamusal yönetim usulleri, gönüllüler, kamu hizmetlerine kendi rızaları ve gönüllülük esası ile katılan kişiler. Görevden uzaklaştırma, devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir. Gösterge aylığı maaşı, memurun aylık gösterge tablosunda bulunduğu derece ve kademesine isabet eden gösterge rakamının, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar. Maaş unsuru, illiyet, nedensellik, istisnai memurluk. İdarenin sınav koşuluna uymadan, doğrudan takdire dayalı olarak kişileri bazı unvanlara memur olarak ataması. K. Kademe ilerlemesi. Derece içinde, görevin önemi ya da sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerleme. Kadro sınıflandırması. Daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan, memurlardan bağımsız olarak kadroların ne görev ve sorumluluklarını kümelendiren, sınıflandırma yöntemi. Kamu görevlileri. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve yurttaşlara sunulmasında herhangi bir biçimde payı olan bütün gerçek kişi, kamu hizmetlerinin emek unsuru. Kariyer, DMK'ye göre devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınır şartı içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak. Kıdem aylığı, memura, her hizmet yılı karşılığı 20 gösterge rakamının aylık gösterge katsayısı ile çarpımından bulunacak miktarda ödenen, ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak uygulanan maaş unsuru. L. Liyakat, DMK'ye göre devlet kamu hizmeti görevlerine girmeyi, sınır şartı içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak. M. Maaş, memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para, aylık. Mareşal, büyük amiral, savaşta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla verilen en yüksek derecedeki subay rütbesi. Memur, statü hukukuna bağlı olarak sürekli olarak istihdam edilen, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten kişi. Sözlük 212. Kamu personel hukuku memuriyet taban aylığı. Bin gösterge rakamının yıllık olarak bütçe yasası ile saptanan taban aylık katsayısı ile çarpılarak bulunan ve bütün memurlara ödenen maaş unsuru. OÖ okutman. Eğitim, öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanı. Osmanlı tipo memurluk. 1838 yumuşak G 1839 öncesinde Osmanlı'da bulunan memur tipi. Öğretim elemanı. Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarından oluşan akademik personel. Öğretim görevlisi. Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanı. Öğretim üyeleri. Yüksek öğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler. Öğretim yardımcıları. Yüksek öğretim kurumlarında belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim, öğretim planlamacıları. P. Profesör, en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip, statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilen, öğretim üyeleri sınıfında yer alan kişi. R. Rütbe sınıflandırması, daha çok kıta Avrupası ve İngiltere'de uygulanan, görevden çok, memurun bizzat kendisini temel alan sınıflandırma yöntemi, kariyer sistemi. S. Sınav, kişilerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, sınıflandırma. Memurları görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmak. Sosyal hak ve yardım nitelikli ödemeler. Memurun görev ve derecesine bakılmadan yapılan eşitlikçi ödemeler. Maaşın unsuru. Sözleşmeli personel. Kamu personeli içerisinde yardımcılar kategorisinde yer alan, sözleşme ile çalıştırılan, istihdam biçimi açısından geçici, işin niteliği itibariyle tali görevleri yürüten kişiler. Subay. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan, asteğmenden mareşale, büyük amirale kadar rütbeyi haiz olan asker. Sürekli işçi. Kamu personeli içerisinde yardımcılar kategorisinde yer alan, tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan kişiler. T. Taksir. Kusurda bulunma. Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan kusurlu olma durumu. Y. Yardımcı doçent. Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip, sözleşme ilişkisi ile istihdam edilen, öğretim üyeleri sınıfında yer alan kişi, yardımcılar, sözleşme ilişkisi ile çalışan kamu personeli, yükselme, memurun bulunduğu hiyerarşik düzeyden daha üst düzeye atanması, yükümlüler, yasanın koyduğu hükümler çerçevesinde, idare tarafından tek yanlı zora dayalı olarak belirli bir süre için kamu hizmetlerine katılan kişiler.